Ayrım 4.
6 kadar centilmen yalnız onunla, bazen başka bir güzeli de araya sıkıştırarak yalnız onunla dans ediyorlardı. Düzenli aralarla gelip dansa kaldırıyorlardı. Gece bitmeyecekti sanki. Birkaç kere Gordon çarpmıştı gözüne. Eli şakağına dayalı basamaklarda oturuyordu. Donuk gözleri uçsuz bucaksız bir noktaya takılıydı. Çökmüş görünüyordu. Oldukça da sarhoş. Edith göz göze gelmemek için bakışlarını sık sık kaçırmıştı ondan. Ama bunlar çok önceydi galiba. Şimdi kafası durmuştu. Duyuları bir uyuşukluk içindeydi. Yalnız ayakları dans ediyor, sesi boğulu, duygusal, şakacı konuşmasını sürdürüyordu. Yine de Edith, Peter Himmel'i karşısında son derece mutlu ve sarhoş görünce kızmayacak kadar yorgun değildi. Soluğunu tutarak ona baktı. "Peter, nereden çıktın?" "Çok üzgünüm Edith." "Peter, ne cici çocuksun. Ben yanındayken doğru muydu böyle davranman?" Kendini gülümsemeye zorladı. Çünkü Peter olanca duygusallığıyla yüzüne bakıyor, ara sıra da ahmakça gülüyordu. "Edith'ciğim," diyordu ciddi bir sesle. "Seni sevdiğimi bilirsin, değil mi?" "Öyle diyorsun." "Seni seviyorum. Bir kerecik öpmek istedim seni," diye ekledi üzüntüyle. Sıkılganlığı da, utancı da yok olmuştu. Dünyanın en güzel kızıydı şu Edith. Gözleri yıldızlar gibi hale bak. Onu öpmeye kalkıştığı için özür diliyordu bu bir. Sonra çok içtiği için de özür diliyordu. Ne yapsındı, onu kızdırdı diye içi gitmişti. Kırmızı yüzlü şişman adam Edith'e bakıp gülümsedi. "Sen yalnız mı geldin?" diye sordu Edith. Kırmızı yüzlü şişman adam yalnız gelmişti. "Beni götürebilir miydin? Zahmet olmazsa benimle gelebilir miydin eve kadar?" Bu yapma kibarlık yakışıyordu Edith'e. Yoksa adamın nasıl sevineceğini biliyordu. "Zahmet mi? O nasıl söz öyle? Zevkle götürürüm, zevkle." "Teşekkür cicim, ne kadar iyisin." Saatine baktı, 1:30'tu. Kendi kendine 1:30 diye söylenirken aklına geldi. Öğle yemeğinde abi her gece 1:30'a kadar gazetede kaldığını söylemişti galiba. Edith yeni edindiği kavalyeye döndü ansızın. "Delmonico hangi sokakta acaba?" "5. caddede tabii ki." "Sokağın adını soruyorum." "Ha, 44. sokakta olacak." Tamam, yanılmamıştı. Henry'nin yazıhanesi karşı kaldırımda köşe başındaydı. Bir an ona baskın yapmayı düşündü. Kırmızı mantosuyla bir peri kızı gibi odasına girip şaşırtıverseydi onu, neşelendirseydi. Böyle beklenmedik şeyler yapmaktan hoşlanırdı. Alışılmadık delişmenliklere düşkündü. Kafası takılmıştı bir kere. Bir anlık duralamadan sonra kararını verdi. "Topuzum sarkmak üzere," dedi kavalyesine tatlı bir sesle. "Gidip bir düzeltsem, sakıncası var mı?" "Rica ederim." "Ne cicisin." 1-2 dakika sonra kırmızı mantosuna sarılmış, yan merdivenlerden birinden koşarak aşağı iniyordu. Bu ufak serüven yanaklarına renk katmıştı. Kapıda bir çift duruyordu. Ufak çeneli bir garsonla, yüzü fazla boyalı bir genç kadın eşikte durmuş kavga ediyorlardı. Koşarak geçti yanlarından. Dış kapıyı açtı, ılık Mayıs gecesine çıktı. Yüzü fazla boyalı genç kadın sert sert baktı arkasından. Sonra garsona dönerek bıraktığı yerden tartışmaya başladı. "Ya gider ona burada beklediğimi söylersin," diye diklendi, "ya da ben kendim girerim içeri." "Giremezsiniz," diye kestirip attı George. Kız alayla gülümsedi. "Giremem ha, sana şunu söyleyeyim ki ben sürüyle üniversiteli tanırım. Onlar da beni tanırlar. Benimle gezmek için can atarlar, anladın mı?" "Olabilir." "Olabilirmiş," diye kesti kız. "Şu koşarak giden kıza bir şey söylemezsiniz ama, değil mi? Nereye gittiğini de Tanrı bilir ya. Onun gibi özel olarak çağrılanlar istedikleri gibi girip çıkarlar. Ama biz bir arkadaşımızı görecek olalım, hemen tabakhaneye koşuşturan garsonlardan birini dikerler karşımıza." "Bana bak," dedi Kane abi, "işimden kovulmak istemem. Belki de içerideki oğlan seni görmek istemiyordur." "İster ister." "Bu kalabalıkta nereden bulayım onu?" "Bulursun," dedi kız güvenli. "İlk önüne gelene Gormon Street'i sor, sana gösterir." Bunlar hep birbirlerini tanırlar. Çantasından file bir cüzdan çıkardı, içinden $1 alıp George'un eline sıkıştırdı. "Bu da rüşveti," dedi. "Onu bulur, ne dediğimi söylersen 5 dakikaya kadar gelmezse içeri gireceğimi söylersin. George umutsuzca salladı başını, bir an düşündü, biraz sallandı, sonra gözden uzaklaştı. 5 dakikaya kalmadan Gordon merdivenlerde göründü. Şimdi birkaç saat öncesinden daha sarhoştu. Alkol gövdesinin üstünde kabuk tutmuştu sanki. Ağırlaşmıştı, sendeliyordu, dedikleri tutmuyordu birbirini. ''Merhaba Cevel'' dedi peltek peltek. ''Der demez geldim bak. Paranı getirmedim Cevel. Elimden geleni yaptım ama olmadı.'' ''Parayı soran kim?'' diye terslendi Cevel. ''10 gündür beni arayıp sorduğun yok. Ne oluyor öğrenelim.'' Gordon hafifçe başını salladı. ''Çok kötüyüm Cevel, hastaydım.'' ''Neden haber vermedin hastaysan? Paraya aldırdığım yok. Benimle ilgilenmemeye başlayınca çıkardım o meseleyi.'' Gordon yine başını salladı. ''Seninle ilgilenmez olur muyum?'' ''Yok, ilgilenmiyorsun. 3 haftadır yanıma uğramadın. Yoksa çok sarhoştun da ne yaptığını bilmiyor musun?'' Gordon gözlerini güçlükle ona çevirerek ''Hastaydım Cevel'' diye tekrarladı. ''Ama bütün gece sosyeteden arkadaşlarınla eğlenecek kadar sağlamsın. Akşam yemeğinde buluşacağımızı söylemiştin. Para getirecektin sözüm ona. Telefon edip haber bile vermedin. Para bulamadım da ondan. Sana paranın önemi yok demedim mi? Ben seni istiyorum Gordon.'' Ama senin gözün başkasında galiba. Gordon hayır dedi acı bir sesle. Öyleyse şapkanı al da gidelim dedi Cevel. Gordon duraladı, kız ansızın yaklaştı, kollarını boynuna doluyiverdi. Hadi gidelim Gordon dedi. Önce Divirens'e uğrar, birer tek atarız, sonra bize gideriz. Olmaz Cevel. Olur dedi kız tutkuyla. Ayakta duracak halim yok. Öyleyse burada kalıp dans etmen daha kötü. Gordon şöyle bir süzdü çevresini, bakışlarından çaresizliği okunuyordu. Yine de rahatlamıştı oldukça. Karar veremiyordu. Kız ansızın kendisine çekti onu, yumuşak, etli dudaklarıyla öptü. ''Peki, peki'' dedi Gordon, ''dur da şapkamı alayım.'' Edith, Duru Mavi Mayıs gecesine çıktığında Evan'ı bomboş buldu. Büyük dükkanların vitrinleri kapkaraydı. Kapılar kocaman demir kepenklerle örtülüydü. Geçmiş günlerin görkemi bu gölgelik mezarlarda saklıydı sanki. 42. sokaktan bütün gece açık kalan lokantaların karışık buğulu ışıkları yansıyordu. 6. caddede bir parıltı istasyondaki sıra sıra titrek ışıkları yardı. Sonra dalga dalga kabaran karanlığa gömüldü. Ama 44. sokakta çıt çıkmıyordu. Mantosuna sarınarak koşarcasına caddeyi geçti Edith. O sırada karşısına dikilen bir adam ''Nereye yavrum?'' diye fısıldadı. Edith ürktü. Küçükken bir gece pijamasıyla mahallede dolaşırken gizemli bir avludan bir köpek havlaması duymuştu. Şimdi o olayı hatırladı. Bir dakika sonra gazetenin önündeydi. İki katlı 44. sokaktaki öteki yapılara göre oldukça eski bir yapıydı. Üst kat pencerelerinden Allah'tan ışık sızıyordu. O ışığın yardımıyla pencerenin yanındaki tabelada yazanları sökebildi. New York Trumpet. Karanlık bir hol vardı önünde. Gözü karanlığa alıştıktan sonra köşedeki merdivenleri gördü. Duvarları eski gazete koleksiyonlarıyla kaplı, her yanı yazı masalarıyla dolu, uzun ve basık tavanlı bir odada buldu kendini. İki kişi vardı içeride. Odanın iki köşesinde oturmuş, gözlerinde yeşil ışık siperlikleri, masa lambalarının ışığında yazı yazıyorlardı. Bir an kapıda durakladı Edith. İki adam aynı anda dönüp ona baktılar. Biri ağabeyiydi. Edith ayağa fırladı hemen. Şaşkın bir halde ona doğru yürüdü. Uzun boylu, zayıf, esmer bir adamdı. Gözlerindeki kalın çerçeveli gözlüklerin arkasında gözleri koyu, siyah ve parlak görünüyordu. Konuşurken karşısındakinin başından biraz yukarıya bakan dalgın gözlerdi bunlar. Kız kardeşinin kollarını tuttu, yanağından öptü. ''Ne var?'' diye sordu korkuyla. ''Delmenico'da bir baloya çağrılmıştım Henry'' dedi Edith heyecanla. ''Sana uğramak geldi içimden. İyi ki geldin.'' Canlılığı kalmamış, eski dalgınlığı çökmüştü üstüne. ''Gece yalnız dolaşman doğru mu ama?'' Odanın öbür ucundaki adam meraklı gözlerle süzüyordu onları. Henry çağırınca yanaştı. Etleri sarkık, gözleri ışıl ışıldı. Yakasıyla boyun bağını çıkardığı zaman pazar günü öğleden sonra evinde oturan batılı bir çiftçi izlenimini uyandırıyordu. "Kardeşim," dedi Henry, "beni görmek için uğramış." "Çok sevindim," dedi şişman gülerek. "Ben de Bartemilov. Hoş, ağabeyiniz adımı çoktan unuttu ya." Edith kibarca gülümsedi. "Çok parlak bir yerde çalışıyoruz denilemez değil mi?" Edith odaya bir göz attı. "Yo, güzel," dedi. "Bombaları nerede saklıyorsunuz bakalım?" "Bombaları mı?" dedi Bartilov gülerek. "Enfes, ne diyor, duydun mu Henry? Bombaları nerede sakladığımızı soruyoruz. Enfes." Edith boş yazı masasının üstünde oturdu, bacaklarını aşağı sarkıttı, ağabeyi de yanına oturdu. "Söyle bakalım," dedi düşünmeden. "New York yolculuğu nasıl geçiyor?" "Fena değil. Pazara kadar Hoyt'larda, Baltimore'da kalıyorum. Yarın öğle yemeğine gelsene." Henry düşündü bir an. "Çok işim var," dedi. "Sonra üstelik kadınlar arasında olmaktan hoşlanmam." "Peki," dedi Edith bozuntuya vermeden. "O zaman baş başa yeriz." "Olur. Saat 12'de gelirim." Bartolov yazı masasının başına dönmek için sabırsızlanıyordu ama bir şey söylemeden yanlarından ayrılmak ayıp kaçacaktı. "Bilseniz," diye başladı söze, ikisi birden ona döndüler. "Bilseniz siz gelmeden önce neler oldu?" İki erkek bakıştılar. Söylediğine pişman olmuştu Bartolov. "Daha önce gelseydiniz çok eğlenirdiniz," dedi. "Ne oldu peki?" "Bize serenat yaptılar," dedi Henry. "Bir takım askerler aşağıda bağırıp çağırdılar." "Neden?" "Kalabalıktılar," dedi Henry dalgın dalgın. "Kalabalıklar bağırmadan edemezler. İyi ki başlarında girişken biri yoktu, yoksa içeri girer yağma ederlerdi burayı." "Ya," dedi Bartibilo, yine Edith'e dönerek, "burada olacaktınız ki." Sonra söylediklerini yeterli bulmuş olacak ki masanın başına geçti. "Bütün askerler sosyalistlere karşı mı yani?" diye sordu Edith. "Yani zorbalık filan yapıyorlar mı size?" Henry ışık siperliğini gözüne geçirerek esnedi. "İnsanlık nerelere geldi," dedi gelişi güzel. "Yine de insanların çoğunluğu gerici. Askerler ne istediklerini bilmedikleri gibi neden nefret ettiklerini, neyi sevdiklerini de bilmiyorlar. Kitle olarak hareket etmeye alışmışlar. Gösteri yapmak zorunluluğunu duyuyorlar. Bu aralar bize karşılar. Bu gece kentin her yerinde kavga gürültü çıktı. 1 Mayıs ya, buradaki önemli miydi?" "Yok canım," dedi Henry küçümsercesine. "Saat 9'da 25 kişi kadar geldiler. Uluyup uluyup gittiler." "Ya," konuyu değiştirmek istedi Edith. "Beni gördüğüne sevindin mi Henry?" "Tabii." "Pek öyle görünmüyorsun da." "Tabii sevindim. Beni çok dağıtık buluyorsun herhalde. Boş, uçarı buluyorsun." Henry güldü. "Yok canım, gençken eğlenmene bak. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ukala, züppe bir hava mı var bende?" "Yok ama," durdu, "bir an gittiğim balonun senin düşüncelerine ne kadar aykırı olduğunu düşündüm de. Tuhaf değil mi? Ben kalkıp bir baloya gidiyorum, sen o anda burada bu çeşit balolara son vermek için uğraşıyorsun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Gençsin, öğretilen şeyleri uyguluyorsun. Kızmıyorum sana, eğlenmene bak." Edith bacaklarını sallamaktan vazgeçti, sonra sesini alçalttı. "Sen de Harrisburg'a dönseydin keşke, birlikte eğlenseydik. Doğru yolda olduğundan emin misin?" "Ne güzel çoraplar bunlar," diye sözünü kesti Henry. "Nasıl dokumuşlar bunları?" Bakışlarını kaçırarak, "El işi," dedi Edith. "Ne güzel işlenmiş değil mi?" Eteğini kaldırıp ipek kaplı ince bacakları gösterdi. "İpek çoraplara düşman mısın yoksa?" Henry kızmıştı. Koyu gözlerini kardeşinden yana çevirerek, "Neden seni suçladığımı sanıyorsun Edith?" dedi. "Öyle bir şey demedim." Sustu. Bartolov garip bir ses çıkarmıştı. Edith arkasına döndü. Adam masasından kalkmış pencerenin yanında duruyordu. "Ne var?" diye sordu Henry. "Geliyorlar," dedi. Bir an durduktan sonra ekledi. "Bir sürü insan. 6. caddeden kopmuş geliyorlar." "Sürüyle ha?" Burnunu cama yapıştırmıştı. "Askerler," diye haykırdı. "Dönecekleri içime doğmuştu zaten." Edith ayağı fırladı, koşarak pencereye, Bartolov'un yanına gitti. "Hem de kaç kişi birden," diye haykırdı heyecanla. "Buraya gel Henry." Henry siperliğini yeniden ayarladı, yerinden kıpırdamadı. "Işıkları kapasak mı?" diye sordu Bartolov. Bırak dedi, şimdi giderler. Gitmeyecekler dedi Edith pencereden bakarak. Gitmek akıllarından bile geçmiyor. Yenileri geliyor. Bak, başka bir grup da 6. caddede köşeyi dönüyor. Sokak fenerinin sarı ışığı altında mavi gölgeler görüyordu. Kalabalık bütün kaldırımı kaplamıştı. Çoğu askerdi. Bazıları ayık, bazıları iyiden iyiye sarhoştu. Bir uğultu yükseliyordu arada. Bağırmalar duyuluyordu. Henry kalktı, pencereye yürüyerek sırtını yapıların ışıklarına verdi. O arada çığlıklar bir süreklilik kazandı. Küçük keskiler, sigara kutuları, bozuk paralar yağmaya başladı pencereye. Kapıların açıldığını duydular. Gürültü merdivenlere doğru yayıldı. "Buraya geliyorlar!" diye haykırdı Bartlow. Edith korkuyla Henry'e döndü. "Buraya geliyorlar Henry." Aşağıdaki kattan gelen sesler belirginleşmişti. Allah'ın belası sosyalistler. Alman uşakları, hainler. İkinci katta cadde üstünde. Haydi yürüyün. Orospu çocuklarını toz edeceğiz. Bunu izleyen 5 dakika bir düş gibi geçti. Edith üçünün üstüne ansızın bir sağanak gibi boşala veren gürültüyü duydu yalnız. Sonra koşuşan ayak sesleri kapladı merdivenleri. Henry onu kolundan tuttuğu gibi yazıhanenin öbür ucuna sürükledi. Sonra kapı açıldı, adamlar daldılar odaya. Önderleri değil, o anda önde olanlar. Merhaba yavrum, uyumadınız mı daha? Kahrolun, sen de sevgilin de. Edith son derece sarhoş iki askerin öne doğru itelendiğini, orada yalpalayarak dengelerini bulmaya çalıştıklarını gördü. Biri kısa boylu ve esmerdi, öbürü uzun, ufak çeneli. Henry öne doğru bir adım atarak ellerini kaldırdı. Dostlar dedi. Gürültü bir an dindi, homurtular duyuluyordu ara sıra. Henry dalgın gözlerini kalabalıktakilerin üstünden aşırtarak dostlar diye tekrarladı. Bu gece burayı basmakla elinize hiçbir şey geçmeyecek. Kendinize zarar vermiş olacaksınız o kadar. Söyleyin, bizde zengin adam suratı var mı? Almanlara benziyor muyuz? Elinizi yüreğinize koyun. Kes. Benziyorsunuz tabii. Sevgilinle tanıştırsana beni. Ayak altındaki masayı karıştıran ansızın bir gazete kaldırdı havayı. İşte diye haykırdı. Savaşı Almanlar kazansın istiyorlardı bunlar. Merdivenlerden yeni çıkan bir grup kapıdakileri itelemeye başlamıştı. Ansızın oda doldu. Mitingçiler pencerenin yanına büzülmüş, yüzleri sapsarı kesilmiş, 3 kişinin üstüne yürümeye başladılar. Edith, uzun boylu, ufak çeneli askerin hala önde olduğunu gördü. Kısa boylu, esmer olanı ortalarda yoktu. Biraz geriledi, açık pencereye yaklaşarak serin ve temiz gece havasını içine çekti. Sonra ortalık birdenbire karıştı. Askerlerin öne atıldıklarını, şişman olanın bir iskemle yakalayıp savurduğunu gördü. O anda ışıklar söndü, kalın kumaşlara bürünmüş, sıcak gövdelerin bastırışını duydu. Çığlıklarla, ayak sesleriyle, sık soluklarla doldu kulakları. Nereden geldiği anlaşılmayan birinin yanından kayarak geçtiğini, sendelediğini, yana itildiğini ve korkunç kesik bir çığlık kopararak açık pencereden düştüğünü duydu. Bu çığlık kargaşaya gömüldü usulca. Alana arkasını vermiş yapıların soluk ışığında Edith uzun boylu ufak çeneli askeri ayırt etti. Şaşılacak bir öfke kabardı yüreğinde. Kollarını deli gibi sallamaya başladı. Dövüşün kızıştığı yere gözleri kapalı koştu. İnlemeler, küfürler, boğuk yumruk sesleri geldi kulaklarına. Henry diye bağırdı çıldırmışçasına. Henry! Birkaç dakika sonra başkaları da dolmuştu ya. Kalın sert bir ses duydu. Kavganın arasında yer yer sarı ışıklar göze çarpıyordu. Dövüş hızlandı, sonra ansızın kesildi. Işıklar yandığında oda oraya buraya cop sallayan polislerle doluydu. Kalın ses bağırıp çağırıyordu. Durun efendiler, durun, durun. Sonra susun ve odadan çıkın lütfen, durun. Oda ansızın boşalıverdi. Bir köşede askerlerden biriyle yumruk yumruğa dövüşen bir polis dövüşü kesti, askeri kapıya doğru itti. Kalın ses konuşuyordu boyuna. Edith sesin sahibini gördü köşede. küt boyunlu bir komiserdi. "Durum, böyle zorbalıkla yürümez. Sizinkilerden biri düşmüş arka pencereden, ölmüş." "Henry," diye seslendi Edith, "Henry." Önündeki adamın sırtını deli gibi yumrukluyordu. İki kişiyi sıyırarak geçti, itip kakarak, bağırarak, yazı masalarının birinin yanında yerde yatan solgun gence doğru ilerledi. "Henry," diye bağırdı heyecanla, "neyin var, neyin var, bir yerine bir şey mi oldu?" Henry'nin gözleri kapalıydı. İnledi, sonra tiksintiyle gözlerini kaldırdı. "Bacağımı kırdılar, of, sersemler." "Durun, efendiler," diyordu komiser, "durun, durun." Herhangi bir sabah saat 8 sıralarında Charles 59. sokak lokantasını komşu lokantalardan ayıran en belirgin özellikler mermer masalarının ötekilerden daha dar oluşu, tavalarının öbür tavalardan daha az parlak görünüşüdür. Orada gözlerinden uyku akan yoksullara rastlarsınız. Başka yoksulları görmemek için önlerindeki yemekten ayırmazlar gözlerini. Ama aynı Charles 59. 4 saat sonra Portland, Oregon'dan Portland, Maine'e kadar karşınıza çıkan Charles 59'lardan hiçbirine benzemez. Onun uçuk boyalı masalarında şarkıcı kızlardan tutun üniversiteli oğlanlara, akşamcılara, konsumatrislere kadar her sınıftan insana rastlayabilirsiniz. Bunlar Broadway'in, hatta 5. caddenin en eli kişilerini temsil ederler diyebiliriz. 2 Mayıs sabahı erken saatlerde lokanta her zamankinden de doluydu. Babaları, en aşağısından birer köy sahibi olan hoppa kızlar mermer masaların üstüne heyecanla eğilmişlerdi. Esmer ekmekle sahanda yumurtaları zevkle midelerine indiriyorlardı. Oysa 4 saat sonra aynı lokantada bu sevimli davranışı tekrarlayamazlardı. Masaların hemen hepsi gece Delmonico'daki Gamma Pisi balosuna gidenlerle doluydu. Yan masalardan birinde de gösteriden sonra yüzlerindeki boyayı biraz daha silmedikleri için tasalanan şarkıcı kızlar oturuyorlardı. Şurada burada bitkin, posası çıkmış kimseler de görülüyordu. Neşeli havaya uygun düşmeyen çevredeki kelebekleri yorgun, şaşkın bakışlarla izleyen kişiler. Ama bunları hesaba katmamak gerekirdi. Çünkü 1 Mayıs'ı izleyen gündü bu. Şenlik daha sürüyordu. Gus Rose'u şimdiki ayık ve şaşkın haliyle o posası çıkmış kişiler arasında saymamız gerek. Kavgadan sonra 44. sokaktan 59. sokağa nasıl gittiğini tam hatırlayamıyordu. Carol Kay'in cesedini bir can kurtarana attıklarını görmüş, 2-3 askerle birlikte kentin bu yakasına doğru yola çıkmıştı. 44. sokakla 59. sokak arasında bir yerde tam hatırlayamıyordu. Askerler bir takım kadınlarla buluşup gitmişlerdi. Columbus alanını dolaştıktan sonra Charles'ın parlak ışıklarını görünce Rose kahve ve kurabiye ile midesini bastırmak istemişti. İçeri girip bir masaya çöktü. Çevresindekiler saçma sapan laflar söylüyor, gevezelik ediyor, yüksek sesle gülüyorlardı. Önceleri onları yadırgadı ama şaşkın bir 10 dakikadan sonra bunun bir balo sonrası taşkınlığı olduğunu anladı.